Ayrım 23. Sayfa 216. Radyo, televizyon ve postanın temel kullanıcısı olan Üde, tıpkı uzak mesafe yolculuk ve taşımacılığı gibi haberleşmeyi de düzenliyordu. Anares'te promosyon, reklam, yatırım, spekülasyon ve benzeri anlamlarda iş olmadığından posta çoğunlukla endüstriyel ve profesyonel sendikalar arasındaki haberleşmeden, bu kuruluşların ve ÜDE'nin yönergeleriyle bültenlerinden bir miktarda kişisel mektuptan oluşuyordu. Herkesin istediği her zaman, istediği her yere gidebileceği bir toplumda yaşayan bir Anares'le dostlarını o anda bulunduğu yerde arardı. Daha önce olduğu yerlerde değil. Telefonlar bir topluluk içinde pek kullanılmazdı. Topluluklar o kadar büyük değildi. Abenay bile aranan herkese gerek duyulan her şeyi yürüyerek ulaşılabilen yarı otonom mahalleler olan bloklarından kapalı bir bölge şekli kullanılmıştı. Bu yüzden telefon çoğunlukla şehirler arasıydı ve ÜDE tarafından idare edilirdi. Kişisel konuşmaların önceden mektupla ayarlanması gerekirdi. Ya da konuşmak yerine ÜDE merkezlerine mesaj bırakılırdı. Mektuplar kapalı olmazdı. Tabii ki yasadan dolayı değil, geleneklerden dolayı. Uzak yerlerle kişisel iletişim, malzeme ve iş gücü harcadığı, kişisel ekonomiyle kamu ekonomisi de aynı olduğu için gereksiz telefonlara veya mektuplara karşı önemli bir tepki vardı. Bunlar basit alışkanlıklardı. Gizlilik ve bencillik kokuyorlardı. Belki de bu yüzden mektuplar açık giderdi. İnsanlara okuyamayacakları bir mesajı taşıtmaya hakkınız yoktu. Eğer şanslıysanız mektup bir ÜDE posta balonuyla giderdi. Şanssızsanız bir üretim treniyle. Sonunda adreste yazan kasabadaki posta deposuna girer. Postacı olmadığı için de bir mektup sahibine mektubu olduğunu haber verene, o da gelip alana kadar orada yatardı. Ancak neyin gerekli olup neyin olmadığını birey karar verirdi. Şivek ve Takvar birbirlerine düzenli olarak her dekat yazıyorlardı. Şivek şöyle yazıyordu. Yolculuk fena değildi. 3 gün sürdü. Bir yolcu yiyecek treniyle. Bu büyük bir seferberlik. 3000 kişi diyorlar. Burada kuraklığın etkileri çok daha kötü. Kısıntılar değil. Yemekhanelerdeki yemek Abenay'daki kadar. Yalnızca burada her gün her yemekte haşlanmış yeşil gara yiyoruz. Çünkü bölgede gara fazlalığı var. Midelerimizde de gara fazlalığı olmaya başladı. Ama sefaletin esas nedeni buradaki iklim. Burası toz. Hava kuru ve her zaman rüzgar esiyor. Kısa süren yağmurlar var ama yağmurdan sonra bir saat içinde toprak gevşiyor ve toz kalkmaya başlıyor. Bu mevsim burada yıllık ortalamanın yarısından az yağmur yağmış. Projedeki herkesin dudakları çatlıyor, burnu kanıyor, gözleri acıyor ve herkes öksürüyor. Burada kızıl pınarlarda yaşayanların çoğunda tozdan dolayı öksürük var. Bebeklerin işi özellikle zor. Birçoğunun derisinin ve gözlerinin iltihaplandığını görüyorsun. Bunu bir yarı yıl önce fark eder miydim acaba? Bir çocuk olunca insan daha keskin gözlü oluyor. İş her zamanki gibi herkes yoldaşça davranıyor. Ama kuru rüzgar insanı yıpratıyor. Geçen gece Neti Aralar'ı düşündüm. Gecede rüzgarın sesi aynen ırmağınki gibiydi. Bu ayrılıktan pişmanlık duymayacağım. Bana daha az vermeye başladığımı gösterdi. Sanki ben sana sahipmişim, sen de bana sahipmişsin ve yapılacak başka hiçbir şey yokmuş gibi. Gerçeğin ise sahip olmayla hiç bilgisi yok. Yaptığımız zamanın bütünselliğini söylemek. Sadi'nin ne yaptığını yaz. Burada boş zamanlarımda isteyen bazı insanlara ders veriyorum. Buradaki kızlardan biri doğuştan matematikçi. Enstitüye tavsiye edeceğim. Kardeşin Şivek. Takvar da şöyle yazıyordu. Oldukça garip bir şey beni düşündürüyor. 3. dönem için ders programı 3 gün önce asıldı. Senin enstitüdeki programını öğrenmek için gittim ama senin adın hiçbir sınıf veya derslikte yoktu. Seni yanlışlıkla dışarıda bıraktıklarını düşünerek üyeler sendikasına gittim. Ve evet dediler, sana geometri dersini vermek istiyorlarmış. Ben de ens.eşg.ofisine o uzun burunlu yaşlı kadına gittim. O da bir şey bilmiyordu. Hayır, ben hiçbir şey bilmiyorum. Merkeze atamaya git. Bu saçmalık dedim ve Sabul'a gittim. Ama o fiz.ofislerinde değildi. Ve daha sonra 2 kez daha gitmeme karşın onu göremedim. Terus'un sökülmüş ipliklerinden ördüğü, son derece çekici, harika beyaz bir şapka giyen Sadık'la birlikte gittim. Sabul'un yaşadığı oda veya mağarada aramayı reddediyorum. Belki de gönüllü bir işe gitmiştir. Haha. Belki de enstitüye telefon edip ne tür bir yanlış yaptıklarını öğrenmen gerekir. Aslında ben gidip iş böl merkezi atamaya baktım. Ama senin için yeni bir görev yoktu. Oradakiler iyiydi. Ama o uzun burunlu yaşlı kadın yetersiz ve yardım etmiyor. Kimsenin de ilgilendiği yok. Bedep haklı. Bürokrasinin içimize girmesine izin verdik. Lütfen geri gel. Parantez. Gerekirse matematik dehası kızla birlikte. Ayrılık eğitici. Tamam. Ama benim istediğim eğitim. Senin varlığın. Her gün yarım litre meyve suyu ve kalsiyum payımı alıyorum. Çünkü sütüm azalıyordu. Ve S nokta çok ağladı. Sevgili doktorlar. Bu kadar. Her zaman T nokta. Schweck bu mektubu hiç almadı. Mektup Kızılpınarlardaki posta deposuna ulaşıncaya kadar. O güneydoğuşundan ayrılmıştı. Kızılpınarlardan Abena'ya yol 4000 kilometreydi. Yolculuk edenler genelde otostop yaparlardı. Çünkü bütün yük taşıtları alabilecekleri kadar yolcu alarak yolcu taşıt işlevi görürlerdi. Ama 450 kişi kuzeybatıdaki düzenli görev yerlerine geri gönderildikleri için bu kez onlara bir tren ayrılmıştı. Tren yolcu vagonlarından ya da en azından şu anda yolcular için kullanılan vagonlardan oluşuyordu. En az ilgi gören vagon son zamanlarda füme balık taşımış olan vagondu. Bir yıl kuraklıktan sonra olağan taşıma hatları, taşıma işçilerinin taleplerini karşılamak için amaçsızca çalışmalarına karşın yetersiz kalmıştı. Odacı toplumun en büyük federatifi onlardı. Tabii ki yerel ve merkezi üde ile toplanıp çalışan temsilcilerle yürütülen bölgesel sendikalar şeklinde örgütlenmişlerdi. Taşımacılık federatifince yönetilen ağ olağan zamanlarda ve kısıtlı acil durumlarda etkindi. Esnekti ve durumlara uyabiliyordu. Taşıma sendikası üyeleri iyi bir ekipti. Profesyonel bir gururları vardı. Makinelerine ve balonlarına boyun eğmez, dayanıklı ve rüzgar yutan gibi adlar takarlardı. Her zaman hedefe varırız ya da hiçbir şey çok zor değildir gibi sloganları vardı. Ama şimdi gezegenin bütün bölgeleri eğer başka bölgelerden yiyecek getirilmezse acil açlık tehlikesiyle karşı karşıyayken ve büyük miktarda işçi acil görevler için bir başka yere taşınırken taşımacılığa talep çok büyüktü. Yeterince taşıt yoktu. Taşıtları kullanacak yeterince insan yoktu. Federatifin elinde tekerlekli veya kanatlı ne varsa hepsi hizmete konmuştu. Çıraklar, emekli işçiler, gönüllüler ve acil durum görevlileri. Kamyonların, trenlerin, gemilerin, limanların, ambarların yönetilmesine yardım ediyorlardı. Schweck'in yolculuk ettiği tren uzun beklemeler arasında kısa mesafeler kat ederek gidiyordu. Çünkü öncelik erzak trenlerine veriliyordu. Sonra 20 saat boyunca tamamen durdu. Yorgun ya da yeterince eğitilmemiş bir makasçı bir hata yapmış, tren hattında kaza olmuştu. Trenin durduğu küçük kasabanın yemekhane ve ambarlarında fazladan yiyecek yoktu. Bir tarım topluluğu değil, beton ve köpük taşı üreten büyük bir şans eseri kireç madenleriyle taşımacılığı elverişli bir ırmağın kesiştiği yerde kurulmuş bir topluluktu. Sebze ve meyve bahçeleri vardı ama beslenmek için ulaşıma bağlı olan bir kasabaydı. Eğer trendeki 450 kişi yemek yerse kasabadaki 160 kişi yiyemeyecekti. İdeal olarak hepsi ne varsa paylaşır, hep birlikte yarı aç yarı tok kalırlardı. Eğer trende 50 hatta 100 kişi olsaydı belki topluluk onlara en azından bir pişimlik ekmek ayırabilirdi. Ama 450 kişiye, eğer bu kadar kişiye herhangi bir şey verirlerse günlerce aç kalırlardı. O günlerden sonra bir sonraki tayın treni gelir miydi? Trende ne kadar tahıl olurdu? Hiçbir şey vermediler. O gün kahvaltı niyetine hiçbir şey yemeyen yolcular böylece 60 saat aç kaldılar. Hat açılıp trenleri 250 kilometreye aşıp yolcular için ayrılmış yemekhanesi olan bir istasyona varana kadar da yemek yiyemediler. Schweck'in ilk açlık tecrübesiydi bu. Bazen çalışırken üşendiği için yemek yemediği olmuştu ama her istediğinde gün boyunca iki öğün yiyebilirdi. Gün doğumu ve gün batımı kadar değişmez bir şey. Bundan vazgeçmek zorunda kalmanın nasıl bir şey olabileceğini hiç düşünmemişti bile. Toplumunda dünyasında hiç kimse yemeksiz kalmamıştı. Tren lekeli ve tozlu bir taş ocağıyla kapalı duran bir fabrika arasındaki yan hatta saatlerce beklerken açlığı artmış, açlığı arttıkça da açlığın gerçekliği üzerine ve toplumun gerçek gücünü oluşturan dayanışmayı yitirmeden bir kıtlığın üstesinden gelememesi olasılığı üzerine ümitsiz düşüncelere kapılmıştı. Yeterince, hatta kıtı kıtına yetecek kadar yiyecek olduğu zaman paylaşmak kolaydı. Ya olmadığı zaman? O zaman güç devreye giriyordu. Güçlü olan haklı oluyordu. Güç, onun aygıtı şiddet ve en büyük mütefeki. Görmezden gelen söz. Yolcuların kasabalılara olan kızgınlığı gittikçe artıyordu. Ama bu duygu kasabalıların davranışından daha iyiydi. Kendi duvarları arkasında kendi mallarıyla gizlenip treni görmezden gelmelerinden, ona hiç bakmamalarından daha iyiydi. Tek karamsar yolcu Schweck değildi. Duran vagonların yanında uzun bir konuşma dalgalanarak geçti. İnsanlar konuşmaya girip çıktılar. Tartışıp hak verdiler. Konuşmaların hepsi Schweck'in düşüncelerini izlediği genel tema çevresindeydi. Sebze bahçelerine bir saldırı ciddi olarak önerilirdi. Kıyasıya tartışıldı. Eğer tren en sonda kalkıştı düğünü öttürmeseydi saldırı gerçekleştirebilirdi de. Ama tren en sonunda hattın ucundaki istasyona yanaşıp yolcular yemeklerini yarım somon holun ekmeğiyle bir kase çorbayı yediklerinde karamsarlığın yerini coşku aldı. Kasenin sonuna geldiğinizde çorbanın bayağı az olduğunu fark ediyordunuz. Ama o ilk tat harikaydı. Aç kalmaya değerdi. Hepsi buna katıldılar. Gülerek ve birbirleriyle şakalaşarak trene döndüler. Birlikte başarmışlardı. Bir sebze treni konvoyu Abenay yolcularını Ekvator tepesinde aldı. Son 800 kilometreyi onunla geçirdiler. Güz başlangıcının rüzgarlı bir gecesinde kente vardılar. Gece yarısı yaklaşıyordu. Caddeler boştu. Rüzgar akışkan kuru bir ırmak gibi içlerine esiyordu. Soluk sokak lambalarının üstünde yıldızlar parlak, titrek bir ışıkla yanıyorlardı. Güz ve tutku fırtınası Schweck'in caddelerden gecede yapayalnız yarı koşarak 5 kilometre ötedeki kuzey bölgesine götürdü. Verandanın 3 basamağını bir adımda aştı. Holden koşarak geçti. Kapıya ulaştı ve açtı. Oda karanlıktı. Karanlık pencerelerde yıldızlar yanıyordu. "Tak ver," dedi ve sessizliği duydu. Lambayı açmadan önce orada karanlıkta, sessizlikte birdenbire ayrılığın ne olduğunu öğrendi. Hiçbir şey götürülmemişti. Gidecek hiçbir şey yoktu. Yalnızca takvar ve sadık gitmişti. Metruk uzay işgalleri açık kapıdan gelen esintiyle yavaşça biraz parlayarak dönüp duruyorlardı. Masada bir mektup vardı. İki mektup. Biri takvardendi. Kısaydı. Kuzeydoğu'daki deneysel yenilebilir yosun yetiştirici laboratuvarında belirsiz bir süre için acil bir görev almıştı. Şöyle yazıyordu. Vicdanen şu anda reddedemezdim. Gidip iş bölgedekilerle konuştum ve ÖDE'de ekolojiye gönderdikleri projeyi okudum. Bana gereksinimleri olduğu doğru. Çünkü ben tam bu yosun ipliksi karides kukari döngüsüne üzerine çalışmıştım. İş bölden seni Rolni'ye göndermelerini istedim. Ama bunu senden istemeden yapamazlar. Eğer enstitüdeki işlerden dolayı bu olanaksızsa sen de istemezsin. En nihayet bu iş çok uzun sürerse onlara başka bir genetikçi bulmalarını söyleyip geri dönerim. Sadık çok iyi ve ışık yerine ışık diyebiliyor. Pek uzun sürmeyecek. Her zaman yaşam boyunca kardeşin tak ver. Gelebilirsen ne olur gel. Diğer not minik bir kağıt parçasına karalanmıştı. Schweck, döndüğünde fizik of, sabul. Schweck odada gezindi. Fırtına onu caddeler boyunca sürükleyen güç hala içindeydi. Duvara toslamıştı. Daha ileri gidemiyordu. Ama hareket etmeliydi. Dolaba baktı. İçeride yalnızca kışlık paltosu ve ince el işini seven takverin onun için ördüğü bir gömlek vardı. Takver birkaç giysisini almıştı. Paravana katlanmıştı. Arkadaki boş beşik görünüyordu. Yatak yapılmamıştı ama kavun içi battaniye katlanmış, şiltenin üstüne düzgünce örtülmüştü. Schweck yine masaya geldi. Takver'in mektubunu yine okudu. Gözleri kızgınlık gözyaşlarıyla doldu. Hayal kırıklığından kaynaklanan bir öfke onu sarstı. Bir gazap, bir önseziydi bu. Suçlanacak kimse yoktu. En kötüsü de buydu. Takver'e gereksinme vardı. Açlığa karşı savaşmak için gerekliydi o. Takver'in, Schweck'in, Sadık'ın açlığına karşı. Toplum onlara karşı değildi. Onlar içindi. Onlarlaydı. Onlardı. Ama kitabını, aşkını ve çocuğunu bırakmıştı. Bir insandan daha ne istenilebilirdi ki? Lanet olsun, dedi yüksek sesle. Pravca. küfür etmek için iyi bir dil değildi. Cinsellik pis bir şey olmayınca, günaha girme diye bir şey de olmayınca küfür etmek zordur. Of, lanet olsun diye yineledi. Sabulun pis, küçük notunu öç alırcasına yırtıp attı. Sonra yumruklarını sıkıp masanın üstüne 2-3 kez indirdi. Tutkuyla canını acıtmak istiyordu. Ama hiçbir şey yoktu. Yapılacak hiçbir şey, gidilecek hiçbir yer yoktu. En sonda yatağını yapmak, yalnız başına uzanıp kötü düşler görerek rahatsız bir şekilde uyumak zorunda kaldı. Sabah ilk olarak Bunup kapıyı çaldı. Şivek onu kapıda karşıladı ve içeri girmesi için bir kenara çekilmedi. Koridorun öte ucundaki komşularıydı. 50 yaşında bir kadındı. Hava taşıt motorları fabrikasında makinisti. Takvar onunla hep eğlenirdi. Şivek ise öfkelendiriyordu. Bir kere odalarını istiyordu. Oda ilk boşaldığında almak istemiş ama blok yerleştirme görevlisinin düşmanlığı bunu engellemişti. Onun odasında köşe penceresi yoktu. Bitip tükenmeyen kıskançlığının kaynağı buydu. Odası iki kişilikti ama o tek başına kalıyordu. Şu andaki koşullar düşünülürse bu bencillikti. Ama eğer o Şivek'i sürekli bahaneler uydurarak bunu zorlamasaydı, Şivek ona karşı çıkmak için kendini yormazdı. Anlatıp dururdu bunu. Bir eşi, yaşam boyu bir eşi vardı. Aynen ikiniz gibi deyip sırıtıyordu. İyi de neredeydi bu eş? Her nedense ondan yalnızca geçmiş zaman kipinde söz ediliyordu. Bu arada bunu odasından gelip geçen erkeklere bakılınca iki kişilik odada haklılık kazanıyordu. Her gece bir başka erkek vardı. Sanki bunup 17'sinde ateşli bir genç kızdı. Takver bu resmi geçidi hayranlıkla izliyordu. Bunup gelip adamlar hakkında her şeyi anlatıyor, yakınıyordu. Köşe odaya sahip olmaması sayılamaz dertlerinden yalnızca biriydi. Hem sinsi hem de kıskanç aklı her şeydeki kötü yönleri bulup hemen içine atıyordu. Çalıştığı fabrika yetersizlik, adam kollama ve sabotaj dolu zehirli bir kütleydi. Sendika toplantıları ona yönelik haksız imalarla doluydu. Tımarhaneyi andırıyordu. Bütün toplumsal organizma yalnızca bunu baskı yapmaya yarıyordu. Bütün bunlar Takver'i bazen kahkahalarla güldürüyordu. Hem de Bunup'un yüzüne karşı, ah Bunup o kadar komiksin ki diye nefessiz kalına dek güler, saçları ağarmış, ağzı büzüşmüş, gözleri yere çevrili kadın ise hafifçe gülümser, hiç alınmadan abartılı anlatısına devam ederdi. Şivek, Takver'in Bunup'a gülmekte haklı olduğunu biliyordu. Ama kendisi bunu yapamıyordu. Korkunç dedi Bunup Şivek'in yanından süzülerek. Takver'in mektubunu okumak için doğruca masaya gidip mektubu aldı. Şivek, Bunup'un hiç beklemediği bir çeviklikle mektubu onun elinden kaptı. Gerçekten korkunç. Bir dakika önceden bile haber vermiyorlar. Tek söyledikleri buraya gel hemen. Sonra da bizim özgür insanlar olduğumuzu, özgür insanlar olmamız gerektiğini söylüyorlar. Ne büyük şaka. Mutlu bir eşliği böyle bozmak. Asıl maksatları bu. Anlıyor musun? Eşliklere karşılar. Bunu her zaman görebilirsin. Eşleri kasten ayrı ayrı yerlere gönderiyorlar. Labex'le bana da aynı şeyi yaptılar. Tamamen aynı şeydi. Hiçbir zaman yeniden bir araya gelmeyeceğiz. Bütün iş böl bize karşıyken hiçbir zaman bir araya gelemeyiz. İşte küçük, boş beşik, zavallı bebecik. Bu 4 dekat boyunca hiç ağlamayı kesmedi. Gece gündüz beni de saatlerce uyutmadı. Tabii kısıtlamalar yüzünden Takver'in yeterince sütü yoktu. Sonra bir düşün, emziren bir anneyi öyle yüzlerce kilometre ötedeki bir göreve göndermek. Onun yanına gidebilecek misin? Nereye göndermişler Takver'i? Kuzeydoğu'ya. Kahvaltı etmek istiyorum Bunup. Acıktım. Sen yokken yapmaları ne kadar tipik. Neyi ben yokken yapmaları? Onu göndermeleri, eşliği bozmaları. Sabul'un notunu dikkatle düzeltmiş okuyordu. Ne zaman devreye gireceklerini çok iyi biliyorlar. Şimdi bu odayı bırakırsın herhalde, öyle değil mi? 2 kişilik bir odada kalmana izin vermezler. Takver çabuk dönmekten söz ediyordu. Ama sanırım yalnızca moralini sağlam tutmaya çalışıyordu. Özgürlük, sözde özgürüz. Büyük bir aldatmaca bu. Oradan oraya sürülüp... Uf, uzatma Bunup. Takver görevi istemeseydi karşı çıkabilirdi. Açlıkla karşı karşıya olduğumuzu biliyorsun. Peki. Belki de Takver bir değişiklik istiyordu. Bebek doğduğunda genellikle böyle şeyler oluyor. Bebeği çoktan bir yuvaya vermeniz gerekiyordu bence. Ne kadar da çok ağlıyordu. Çocuklar eşlerin arasına girer, onları bağlar. Senin dediğin gibi belki de değişiklik istiyordu ve karşısına bu fırsat çıkınca hemen atladı. Ben böyle bir şey söylemedim. Kahvaltıya gidiyorum. Dışarı çıkarken bunun ustaca yaraladığı birkaç duyarlı noktası acıyordu. Kadının korkunçluğu, Şive'in en küçümsediği korkularını yüksek sesle söylemesiydi. Şimdi bunu odada kalmış, belki de taşınmak için planlar yapıyordu. Fazla uyumuştu. Yemekhaneye gittiğinde kapılar kapanmak üzereydi. Hala yolculuktan dolayı kurt gibi aç olduğu için hem lapadan hem de ekmekten bir çift porsiyon aldı. Servis yapan çocuk kaşlarını çatarak ona baktı. Bugünlerde kimse çift porsiyon almıyordu. Şivek de kaşlarını çatarak çocuğa baktı ve hiçbir şey söylemedi. 80 saattir yalnızca iki tabak çorbayla bir kilo ekmek yemişti ve bunu telafi etmesi gerekiyordu. Ama açıklama yapmaya hiç niyeti yoktu. Varlık kendini haklı çıkarır. Gereksinme haklıdır. O bir odacıydı. Suçluluk duygusunu çıkarcılara bırakıyordu. Tek başına oturdu. Ama hemen sonra Desar gülümseyerek yanına geldi. Ona ya da arkasında bir yere sinir bozucu şaşı gözleriyle bakıyordu. "Epeydir yoktun," dedi Desar. "Çiftlik görevi. 6 dekat. Burada durum nasıl?" "Ürünsüz. Daha da kötü olacak," dedi Şivek. Ama buna pek inanmıyordu. Çünkü yemek yiyordu. Lapanın tadı da çok güzeldi. Hayal kırıklığı, kaygı, açlık diyordu beyninin bir tarafı. Aklın merkezi ama beyninin arka taraflarında, kafatasının derinliklerinde hiç pişmanlık duymadan bütün ilkelliğiyle oturan bir başka şey. "Şu anda yemek var," diyordu. "Şu anda yemek var. İyi, iyi. Sabulu gördün mü?" "Hayır, dün gece geç geldim." Desar'a baktı ve kayıtsız davranmaya çalışarak "Takver bir görev aldı. 4 gün önce gitti," dedi. Desar gerçek bir kayıtsızlıkla başını salladı. "Duydum. Enstitünün yeniden düzenlendiğini duydun mu?" "Hayır, neler oluyor?" Matematikçi uzun, narin ellerini masaya koyup onları incelemeye başladı. Her zaman sıkı ağızlı ve telgraf gibiydi. Aslında da kekeliyordu ama Şivek onun kekelemesini sözlerle mi, ahlakla mı ilgili olduğunu hiç karar verememişti. Her zaman nedenini bilmeden Desar'dan hoşlanmıştı. Ama bazen ondan hiç hoşlanmadığı anlar da oluyordu. Bunun nedenini bilmiyordu. Bu o tür anlardan biriydi. Desar'ın yüzündeki ifade, yere bakan gözlerindeki sinsi bir şeyler vardı. Tıpkı bunun gözlerindeki gibi. Ayrım sonu.